Hayırlı akşamlar kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri. Erkam Radyo'dan Ekonomiden Hayata programından hepinize enişten dileklerimle selamlıyorum. Profesör Doktor Gülfettin Çelik hocamla birlikte Ekonomiden Hayata programına devam ediyoruz. Ekonomiye dair meseleleri ele almaya devam ediyoruz. Hocam, gerçi ekonominin gündeminde de epey birikmiş yoğun konular var ama ben bunları biraz daha önümüzdeki hafta daha derli toplu alabileceğimizi düşünüyorum. Gerek Merkez Bankası'nın faiz kararı, gerek İngiltere'deki bu oylama. Bunları detaylı olarak önümüzdeki haftaya bırakalım diye düşünüyorum. Daha ayrıntılı analizde bulunabilmek açısından. Ve sürdürülebilir kalkınma göstergelerine devam ediyorduk. Bunlardan demografik değişimler konusunu ele almaya başlamıştık. Ve halk sağlığı, demografik değişimlerle de hemen bağlantılı olarak halk sağlığı konusu da vardı. Dilerseniz demografik değişimler ve halk sağlığı konusundan bu hafta gündemimizi devam ettirebiliriz diyorum.
Hay hay.
Bu konuya girmeden önce de ben sizden bir konuda açıklama bekleyeceğim. Şimdi mülteciler konusu. Dünyada yerinden edilen, göç etmek zorunda bırakılan insanlar konusu ki demografik değişimlerle kalkınmayla da aslında yakından bağlantısı var, alakası var. Şimdi Birleşmiş Milletler'in açıklamalarına baktığımızda Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği'nin 65 milyonun üzerinde insan evini terk etmek durumunda bırakılmış ve geçen yıldan bu yana da 5 milyon yani 60 milyondan 65 milyonu bulmuş, bu sene 65 milyonu aşmış durumda. Belki de dünyanın gittikçe en önemli gündemini işgal edecek konuların içerisinde geliyor. Ve burada tabii resmi rakamlara göre 2,5 milyonu da Türkiye'de bu göçmenlerin. Tabii göçmenlerin büyük çoğunluğunda başta Suriye olmak üzere Suriye ve Afganistan gibi Somali gibi sorunlu bölgelerden göç eden kimseler oluşturuyor. Göç yükünü de en çok yükü şu an Birleşmiş Milletler'in yine rakamlarına göre Türkiye çekiyor. Arkasından ikinci sırada Pakistan ve üçüncü sırada Lübnan geliyor. Yani göç yükünü üstlenen ülkelerin de diğer gelişmiş ülkelerle kıyasladığımızda ekonomik durumların ne şekilde olduğu da ortada diyebilirim. Ben bu konuda tabii biraz Osmanlı'dan da örnek vererek gerek göç yönetimi, bu göç sorunu gibi konulara kısaca bir gündemimize geçmeden değinelim diyorum.
Aslında bu konu zaten ele almaya çalışacağımız sürdürülebilir kalkınmanın öncelikli temel alanlarından biri olan demografik değişim ve halk sağlığı konusuyla da doğrudan doğruya ilintili bir başlık.
Evet.
Zira insan demek nüfus hareketi demek o anlamda. Ve nüfus hareketi dediğimizde de ister istemez hem terk etmiş olduğu bölge hem de gitmiş olduğu bölge itibariyle ekonomik o anlamda bir takım sonuçları olan bir hareket. Bu itibarla konu ana başlığımızla da oldukça örtüşen bir gündem. Konuyu detaylandırmakta yarar var. Zira insanoğlu bazen zannediyor ki başına gelen herhangi bir şey ya da gündemine düşen herhangi bir şey ilk defa önüne düşüyor ve tarihte eşi benzeri olmayan bir külfet ortaya çıkartıyor. Böyle bir endişeyle olaya bakıyor. Halbuki insanlığın tarihi sürecinde nüfus hareketleri ya da göç diyebileceğimiz faaliyet hep var ola gelmiş.
Evet.
Tabii burada önemli olan nokta bu işin iradi olup ya da zorunlu olup olmayışı konusudur. İradi olan da yine belki iki boyutta, iki belki alanda gündeme taşınabilir. Bir tanesi herhangi bir coğrafyanın çekiciliğinin getirmiş olduğu bir hareketlenmedir. Bir diğeri de içinde bulunmuş olan coğrafyanın ya da ortamın itici boyutudur. İşte mesela diyelim ki mevcut olan göç hareketlerinin arkasında Batı dünyasının ulaşmış olduğu refah düzeyi çok önemli bir etken. Yani insanların işlerinin içinde yaşamış oldukları ekonominin ya da toplumun ihtiyaç hissettikleri ekonomik refahı sağlayamamaları, o imkanları onlara oluşturamamaları, buna mukabil de Batı dünyasının oluşturabilme vaadi insanları böyle bir göçe zorluyor. Bu eskiden beri var olan bir husus. Bu boyut nispeten belki insancıl boyutu itibariyle daha kontrol edilebilir, belki daha ağır davranılabilir bir hareket olmakla beraber esas diğer alan diyebileceğimiz, diğer örnek diyebileceğimiz bir takım cebri zorlamalarla insanların yaşamış oldukları bölgelerden hareket etme ya da göç etme ihtiyacıdır. Evet. Yani bir tanesi iradi, insanların kendi tercihleri ortaya çıkan göç hareketi. İkincisi de zorunlu olarak ortaya çıkan göç hareketi. Örneğin savaş vardır. Örneğin bir işgaldir bu. Ya da etnik ya da ırkçı diyelim bir saldırı vardır. Dini bir saldırı vardır. Bunun karşısında ortaya çıkan göç hareketidir. Şimdi bu bahsetmiş olduğunuz işte son 5 yılda ortaya çıkan 65 milyonluk nüfusun hangi sahiplerle yer değiştirdiği bir defa detaylı incelenmeli.
Evet.
Hangi ülkelerin nüfusunun yığıldığı konusu bir gösterge. İşte dediniz ki Pakistan dediniz, Türkiye dediniz, Lübnan dediniz. Bunlar şu an bakıldığı zaman çok belirgin bir şekilde yoksulluğun, fakirliğin, değil mi? Yanında savaşın da olduğu, uyuşmazlıkların, anlaşmazlıkların olduğu bir coğrafyayı ifade ediyor.
Evet.
Yani mevcut olan 65 milyonun hareketi sadece bir sebebi indirgenebilecek bir hareket gibi gözükmüyor. Bu durumda çok komplike, çok karmaşık bir hareket ve önemli de bir rakam. Yani neredeyse Türkiye nüfusuna denk düşecek olan bir rakam bu. 65 milyon az bir nüfus değil yani. Bir de gördüğüm kadarıyla da hesaba göre, değil mi? Yani ne diyor? Dakikada ortalama 24 kişi evet. Evini evet. Değiştiriyormuş
yerini yerinde. Yerini değiştiriyor.
Evini terk etmek zorunda kalıyormuş.
Evet.
Bu bir bakıma... Evet, kısa vadede çok tehlikeli bir şey gibi gözükmeyebilir. Bir takım insanlar, ya bize ne, bizi de çok ilgilendirmiyor. Evimizde, barkımızda mesuduz, mutluyuz. İşimize gidiyoruz. Aşımız evimizde var, pişiyor diyebilir ama insanoğlunun can derdi ciddi bir problem. Onlara, o insanların oralarda yaşamış oldukları problemlere yerinde çözüm bulunmazsa, İster istemez o çözümsüzlük herkesi kendi yuvasında, kendi memleketine vuracaktır.
Evet.
Zira çok küresel bir dünyadayız. İşte bundan diyelim ki 200 yıl önce, 100 yıl önceki bir nüfus olayı, bir savaşta ortaya çıkan katliamlar diyelim, öldürme olayları belki sadece o coğrafyayı ilgilendiriyordu ama artık öyle değil.
Evet.
Yani sermayesiyle, doğal kaynağıyla, insan unsuru itibariyle var olan bütün değerler diğer insanları da ilgilendiriyor o anlamda. Nasıl işte Amazonların yok olması, işte Amerika'daki işte orman yangınlarının büyük bir miktara ulaşması ya da işte denizlerdeki kirliliğin şu boyuta ulaşması hepimizi ilgilendiriyorsa, yani ozon tabakasının incelmesi hepimizi ilgilendiriyorsa, artık dünya bana ne denilemeyecek kadar küçük bir hale geldi.
Evet.
O 65 milyon bizim de derdimiz. O boyutta. Ha, mevcut olan durumda bile aslında dünyanın çok da çare geliştiremediği de bir hakikat.
Evet.
Ve adeta sadece işte Kızılay'ın ya da Kızıl Haç'ın işte bir takım yardım kuruluşlarının, örgütlerinin insanların sağlığını belki idame ettirebilecekleri düzeyde yardım alabildikleri faaliyetlere konu oluyor bu mevzu. Daha temelli, kalıcı, insani bir davranışa, bir harekete yol açmıyor.
Evet.
Yani böyle de bir vurdum duymaz dünya içindeyiz. Peki nedeni nedir bunun diye biraz irdelemek gerekir. İşte oradan Osmanlı'yı belki yakalayabiliriz.
Evet.
Nedeni insanların ben ve o diye bakışlarıdır aslında. Sadece ya bana ulaşan bir yangın değil bu konusu değil. Aynı zamanda o insanı kendisi gibi görmeyen bir yaklaşım var yeryüzünde. Egemen yaklaşım şu an bu. Yani bir Suriyeli, bir Iraklı nasıl olsa bunlar bizden değil yaklaşımına tabi.
Evet hocam, burada ben sözünüzü keseceğim. Hatta bu yine Birleşmiş Milletler'in açıklamalarına göre bu Avrupa'da, Avrupa'daki Türkiye gibi ülkelerle kıyaslanınca çok az göçmen alıyor. Yabancı düşmanını da tetiklemiş. Yani kaygı verici boyutlara ulaştığı ifade ediliyor. Bu sizin söylediğiniz bilgilere.
Ya daha geçen önceki gün Trump Amerika'da seçimlerde ne dedi? Müslümanları fişleyelim.
Evet.
Ya bu ne demek? Ülkeye giren çıkan her şeyi kontrol etmek zorundayız.
Anlamına geliyor.
Kendi refahımızı, varlığımızı devam ettirebilmek için deyip bu bir adeta bir şizofren bir yaklaşım. Buraya varmış oldu dünya.
Evet.
Yine malumunuz Suriyelilerin Avrupa'ya ulaşmaların önünde Örneğin Bulgaristan, değil mi? Evet. Oradaki milis kuvvetleri göz yumdu.
Evet.
Ve o insanlar, o tür insanları yakaladıklarında dövdüler, yerine göre işkence edildi ve zorla geri gönderildi. Yani devletler de riskleri bir bakıma tabana da yayan politikalar uygulamaya başladılar.
Evet.
Yani bu bakış açısı çok problemli bir bakış açısı. Ha şimdi konu bir bakıma, bir yönüyle diyelim, insanlığın daha önce karşılaşmadığı, yani batılı insanın en azından daha önce karşılaşmadığı bir boyuta vardı.
Evet.
Bir yönü bu konunun. İkincisi de batılı insanın böylesi bir durumda geliştirdiği cevabın insani olup olmadığı boyutu var. Bu iki boyutta konu ele alınmalı. Şimdi Osmanlı dönemi bu noktada hakikaten bize inanılmaz şekilde ipuçları veriyor. Yani var olan 21. yüzyılın dünyasında, küresel ortamda nüfus hareketlerinin, hangi sebeple olursa olsun ortaya çıkan nüfus hareketlerinin nasıl çözümlenebileceğine dair, bunlara nasıl bir yaklaşım geliştirilmesi gerektiğine dair Osmanlı hakikaten çok iyi bir örnek.
Evet.
Şimdi birincisi, Osmanlı en başından en sonuna kadar diyelim, Müslüm, gayrimüslim fark etmez. Hatta Müslüm olana da kendi içinde etnik temeline bakılmaksızın, gayrimüslim olana da etnik temeline bakılmaksızın adeta insan olarak, tek bir unsur olarak muamelede bulundu. İşte Yahudilerin kalkıp da Osmanlı'ya gelmesi gibi, değil mi? Fetholunan bölgelere Müslümanların oralarda göçürülmesi gibi, Hristiyanlar aralarına onların katılması gibi, ya da işte Anadolu'da ilerlenirken Rumeli, Rum bakiyelerinin diyelim, Bizans bakiyelerinin, Osmanlı'da kalanlarının diyelim sisteme adapte edilmesi gibi başlıklarda Osmanlı insana adeta arka planına bakılmaksızın sisteme bir artı oluşturduğu kabulüyle yaklaştı.
Evet.
Yani batılı insanın bunu yakalaması lazım. Bunu da yakalayabilmesi için adeta kendi tarihini, kendi kültür kodlarını da içine alacak şekilde diyelim, yeniden yorumlaması, yeniden okuması lazım. Bu noktada da bizim medeniyetimiz ve tarihimiz batılı insana önemli bir takım ipuçları veriyor.
Evet.
İkincisi, belki uygulamada, fiili uygulamada nasıl tedbirler aldı Osmanlı'ya bakılacak olunursa, Osmanlı gündelik gelir geçer, işte ekmeğini verelim, suyunu da verelim, 3 gün şurada tutalım, sonra bir çaresine bakarız tarzına olaya yaklaşmadı hiç. Yani batılı insanın belki hatası bu. O insanların kendi coğrafyasına geldiklerini görerek, onlardan korkarak bariyer örmeye kalkıyor.
Evet, kamplarda muhafaza, evet, altına alınması, evet, belki.
Evet. Bu kendini kollama refleksi hem dış dünyaya karşı kendisini müstahni kılıyor, ilgisiz kılıyor, hem de kendisine gelen problemde de ürkerek, korkarak bir refleksle davranmasına sebep oluyor. Yani bir bakıma olayı adeta çözülmez hale getiriyor. Bu batılı refleksten kaynaklanıyor bu. Halbuki batılı insan, bir sürü kurumu da var elinde. Birleşmiş Milletler'den tutalım da, değil mi, en etkin kurum diyebileceğimiz. Onun altında ya da ülkesel, bölgesel düzeyde bir sürü teşkilat da var. Bu tür olayları çok daha sağlıklı ve yerinde çözebilir. İşte mesela Türkiye ile girmiş olduğu diyalog, değil mi? İşte Suriyelilerin tekrar kendi ülkelerine ya da diğer mültecilerin kendi ülkelerine geriye döndürülmesi noktasında girmiş olduğu mutabakatta yan çizen taraf gene Batı olmuş
yine
oldu.
Avrupa oldu, evet.
Yani Türkiye sözünde durdu, alıkoydu, Avrupa'nın gönderdiklerini geriye aldı. Ama Avrupa bu sefer bir takım başka bariyerler koyarak konuyu, evet, sulandırmayı tercih etti. Yani böylesi bir korku içinde yaşamasına hiç gerek yok. Eğer hakikaten 21. yüzyıl insanlığın buluştuğu ve hatta var olan refah bölgesinin devam ettiği diyelim, hedef öyle bile olsa, yani batılı insanlığın önemli tercihi olabilir, tercih o bile olsa, bir medeniyet havzası oluşturulacaksa, dış dünyanın da bir şekilde gözetildiği, korunduğu, kollandığı bir çözüm bulmak ve geliştirmek gerekiyor.
Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sürdürülebilir kalkınma maddelerinden demografik değişimlerle devam edebiliriz. Geçen hafta biz konuya değinmeye başlamıştık hocam ve aslında ağırlıkla tabii yaşlı nüfus üzerinde durulduğunu ifade ettik. Fakat bunun sebeplerinin neler olduğunu da siz açıkladınız. Avrupa'nın en önemli probleminin yaşlı nüfus olması nedeniyle tabii onların yaşlı nüfus üzerinde durduklarını ifade ettiniz. Ve dolayısıyla bizim için nüfus bütün boyutlarıyla ön plana geliyor. Dilerseniz öncelikle bu demografik değişimlerden, arkasından da halk sağlığıyla gündemimize devam edebiliriz. Evet hocam.
İşte ifade ettiğiniz gibi biz gündemi geçen hafta ister istemez yaşlı nüfusun ekonomiye getirdiği yük diyelim. Avrupa tabii gündeminde. Yük nedeniyle gündeme bu şekilde ele yani, almıştık. Ama konu yeni doğan nesilden yaşlı nüfusa kadar çok geniş bir yelpazeyi belki eşit ağırlıkta gündeme almayı gerektiren bir öneme sahip.
Evet, şimdi bu çerçevede Osmanlı'nın nüfus politikaları da nüfusa bakışı ya da insana bakışı da belki değil, önem arz ediyor tabii.
Elbette. Bunu
da, buna da değinebiliriz
evet,
diye.
Evet, onu da konu konuyu akışında ifade edelim. Yeri geldiğince ifade edelim. Yani bizim geçmişimizde bu noktada yani sürdürülebilir kalkınma ya da refahın sağlanmasına nüfusa nasıl yaklaşılıyordu?
Evet.
Ve bu konuya değinmekte de yarar var elbette. Şimdi konu yani ekonomik politikaların bir aracı olarak gündeme düştüğünden ister istemez nüfus ne üretir ne tüketir bağlamında gündeme düşüyor.
Evet.
Yani daha çok üretmenin aracısı olarak nüfus nasıl planlanmalı ya da daha az tüketmenin ya da daha dengeli tüketmenin aracısı olarak nüfus nasıl planlanmalı diye konu gündeme alınıyor. Halbuki bu son derece bizi yanıltıcı ve hatta ağırlığımızı, kaynaklarımızı yanlış yöne odaklamamıza sebep olacak bir gündem sapması. Yani batılı ya da batı dünyasının içine düştüğü bu ağırlık kaymasını bizim yaşamamamız gerekiyor. Yani Türkiye evet. Konuyu sürdürülebilir kalkınmanın bir başlığı olarak ele alacaksa sadece üretim ve tüketim boyutuyla ele almamalı.
Evet.
Çünkü üretmek ve tüketmek kalkınmanın sadece bir parçası. Daha ötesini dikkate almak gerekiyor. İşte geçen hafta da ifade ettiğimiz bir alt adım vardı, alt açılım başlık vardı. O da aslında Batı dünyasının bize empoze ettiği ya da gündeme taşımış olduğu başlıkta ilerliyordu.
Evet.
Neydi o? İşte o dış kaynakları dikkate alarak biz konuyu ele aldığımızda geçtiğimiz hafta halk sağlığı boyutunu da beraber olarak gündeme taşıyan bir demografik değişim konusu haline getirmiştik.
Evet.
İşte nüfus örneğin nasıl daha genetik olarak daha sağlıklı hale getirilebilir?
Evet.
İnsanın kendi işte ister bölgesel diyelim, ister yaşla alakalı olsun, ister meslekle alakalı, ister cinsle alakalı olsun sahip olmuş olduğu hastalanma potansiyelini nasıl daha az indirebiliriz? İnsan ırkını genetik alana da nüfuz ederek nasıl daha sağlıklı kılarız üzerine konu ilerlemişti. Yani Batı dünyası işte yaşlı nüfus dediğinde bu alana yönelmiş durumdaydı. Biz o başlığı gündeme aldığımızda ister istemez evet çok olumlu bir katkı oluşturmakla beraber ağırlığı kaydırmak durumunda kalıyoruz. Şimdi ben bu haftaki başlığımızı biraz daha dengeli bir çerçevede ele alalım diye düşünerek açmak istiyorum. Şimdi öncelikle nüfus tek başına sadece bir üretim aracı değil ya da bir tüketim aracı değil. Nüfus bu yönüyle adeta insanlığın işte kavlu beladan diyelim kıyamete doğru giden serüveninde hem birbiriyle ilişkisinde hem de diğer canlı cansız dünya ile ilişkisinde hem de Allah ile olan ilişkisinde diyelim Rab ile olan ilişkisinde nasıl en sağlıklı kılınabilir boyutunda ele alınması gerekli olan bir konu. İnsanı bizatihi her şeyle olan insanı diyelim duygusuyla, düşüncesiyle, zihniyetiyle, sağlığıyla, sıhhatiyle, ömrünün uzunluğuyla, eğitimiyle diyelim, mesleki yetkinliğiyle bir bütün olarak insanı ele almaktır. Yani bizim 21. yüzyıl insanın artık gelmesi gereken gündem bu. Sadece üretim aracı ya da tüketim aracı olmayan bir insan. İşte Allah ile olan ilişkisinde kendi vücudu itibariyle var olan problemlerini aşabilmiş, o noktadaki ihtiyaçlarını karşılayabilmiş bir insan, bir cemiyet olarak insanlık, bir toplum olarak insanlığın da hem insan hem de diğer varlıklar itibariyle bir bütün olarak bu alemde, bu kainatta, bu dünyada maksimum insancıl diyelim düzeyi çok yüksek bir ortamda yaşama şartlarını sağlayan bir gündem başlığı etrafında konuyu ele almak evet. gerekiyor. Modern insan hala buraya varamadı.
Evet.
Halbuki gerek tarihimiz, gerekse bizim medeniyetimizi oluşturan bütün unsurlar diyelim, faktörler, arka planımız bizi buraya götürmeli. Şimdiye kadar insanlık bu salt üretim boyutu ve tüketim boyutunu çoktan aşmış olmalıydı. Ama maalesef çok daha belirgin hale geldi bu başlık. Adeta deniliyor ki işe yaramayan insan olabildiğince yük olmaktan çıksın.
Evet.
O insanı yük olmaktan kurtaralım. Hani ötenazi diye bir husus var, bir durum var. Artık tedavi imkanı olmayan insanın, değil mi, öldürülme hakkına sahip oluşu konusu. Yani bu bizim medeniyetimize göre asla mümkün olmayan bir, cevabı bu yönde geliştirilemeyecek olan bir mevzu, bir konu. Ama batılı insan, işte Eflatun'dan tutarak diyelim, topluma yük oluşturacak olan bütün unsurların daha baştan itibaren en kestirme yoldan yok edilmesi, ortadan kaldırılmasını savundu. Yani bu tür düşüncelerin gözden düşürülmesi gerekirken hala insan unsuru bütün pratiğinde diyelim, hayatın pratiğinde bu bakışa sahip olarak ele alınıyor. Evet, sürdürülebilir kalkınmanın gündemi ağırlıklı olarak bu değil ama ben ister istemez bu konu gündeme, evet, düşmüşken bu arka planı da tartışma ihtiyacı hissettim. Çünkü oraya değinmeden, oraya girmeden bizim çok sağlıklı politikalar geliştirmemiz mümkün değil.
Evet.
Yani bizim o anlamda uygulamamız ile Batı dünyasının uygulamasının farklılığını yakalamamız ve bizim uygulamamızın artısını keşfetmemiz mümkün değil. Mesela daha geçenlerde Cumhurbaşkanımız, değil mi, Batı dünyasına seslenirken, ya bizim ülkemizde 100.000'den fazla Ermeni var. Bizim o dünyaya, o ülkeye karşı herhangi bir düşmanlığımız olsaydı, tarihten gelen bir birikimimiz olsaydı o anlamda, bir hıncımız olsaydı, biz bu insanları buraya kabul etmezdik zaten. Ya da ilk fırsatta bunları göndermenin yolunu bulurduk. Halbuki öyle yapmıyoruz, dedi. Batılı insan ise o anlamda ilk zorlukta Müslümanları fişleyelim, geri gönderelim, Türkleri geldikleri coğrafyaya hapsedelim yaklaşımına varabiliyor hemen. Yani birazcık sirazesini kaybedecek olsa kendi tarihinin getirmiş olduğu birikime dönüveriyor yani. Bu itibarla bu iktisadi politikaların da çok sağlıklı gelişmediği ortada. Bu arka plan bir şekilde gündeme taşınmalı diye düşünüyorum. Ha, şimdi konuyu modern başlık ya da modern gündemin detayında irdeleyecek olursak, Türkiye'nin iktisadi büyüme ya da genel kalkınmasındaki sürdürülebilirlik konusunda nüfusu bir veri olarak nasıl gündeme almalı? En pratik tedbirlerden en kalıcı arka plana kadar konuyu nasıl çözmeliye dair bir cevap bulma ihtiyacıyla konu detaylandırıldığında öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Türkiye her şeye rağmen, geçen hafta ifade ettik, yaş ortalaması Avrupa'nın çok uzağında olan bir ülke. Evet. Nüfus genç, dinamik bir ülke. İşte Avrupa, Almanya, Avrupa, Fransa örneğinde diyelim, İngiltere örneğinde adeta 40'lı yaşları, değil mi?
Evet.
Yaşarken Türkiye daha 29-30'lu yaşların içinde.
Evet.
Nüfusu hala çok dinamik ve genç olan bir ülke. Dolayısıyla Türkiye eğer sürdürülebilir bir kalkınmaya ulaşmak istiyorsa bu genç nüfusuna yüklenmek zorunda. Çünkü bugünün genci 10 yılın sonrası artık orta yaşlısı demek.
Evet.
Yani özellikle bu 15-24 yaş grubunun kalkınmaya oluşturabileceği katkıyı görerek diyelim, oradaki potansiyeli keşfederek oraya çok daha güçlü şekilde yüklenmeli. Tabii geçtiğimiz haftalarda dinleyicilerimiz, takip eden dinleyicilerimiz vakıflar konuyu hatırlayacaklardır. Türkiye'nin bu kalkınma sürecinde gerek 10. kalkınma planında gerekse 2023 vizyonunda ortaya konulan yaklaşım ya da ifadeler diyelim ve bu doğrultuda ortaya çıkan uygulamalara baktığımızda genç nüfusun hem eğitimi hem de istihdamı sadece emek gücü itibariyle değil, teşebbüs olarak da, yani üretici olarak da, yani ekonomideki katkı oluşturma boyutunu artıracak bir takım tedbirler alınıyor. Ama bunlar her şeye rağmen yine de çok genel düzeyde. Mesela Osmanlı'nın çok ayırt edici olan bir vasfını burada ifade etmekten geri duramayacağım. O da nedir? Osmanlı, belki coğrafyanın getirdiği sınırlar vardı burada, ama her şeye rağmen genel kitlesel genellikte kararlar almazdı. Almış olduğu herhangi örneğin bir ekonomik karar, yerel, bölgesel, o coğrafyayı dikkate alan karardı. İşte örneğin vergi konusunda. Vergide genellik uygulamasında bulunmazdı. İşte doğudaki bir coğrafyayla batıdaki bir coğrafyanın aynı vergiye tabi olması gerektiğine dair bir yaklaşım içinde değildi.
Bunun avantajları neler?
Avantajları şuydu. Maddi. Yani her coğrafyanın, her bölgenin kendi şartlarında vergiye tabi olması üretimi teşvik eden bir unsur halinde etki oluşturuyordu. İşte diyelim ki falanca bölgede örneğin sulu tarımın yapılamayacağı bir coğrafya ile sulu tarımın yapıldığı bir coğrafyada aynı vergiyi uygulamanız diğerinin aleyhine bir durum teşkil ederdi ve rekabeti ortadan kaldırırdı. Ve o coğrafyadaki insanların daha sağlıksız, daha yerinde olmayan beslenmelerine, dolayısıyla da birkaç nesil sonra da o coğrafyayı terk etmeleri neden olabilirdi. Evet. Osmanlı var olan nüfusu olabildiği ortamda geliştirmeyi hedeflemişti. Türkiye ya da modern kapitalist dünya bunun göz ardı etti hep.
Aslında bu göçle bağlantılı düşündüğümüzde bu göçü de sınırlandırmış oluyor.
Elbette, elbette. Yani var olan insanların kendi coğrafyasındaki problemleri çözmek,
evet,
aslında bizim refahımızın da garantisi.
Evet.
Orada o insanın zulme uğramasını önlemeye çalışmak bizim de buradaki refahımızın garantisi değil mi yani?
Evet.
Yani bana ulaşıncaya kadar ben sabrederim. Ölen ölür, kalan da kalır. Onlar da zaten hep böyle yaşıyorlar. Artık denilemez bir dünyadayız ki Osmanlı bunu demiyordu. Onu demeye getiriyorum.
Evet.
Osmanlı insanı kendi coğrafyasında yaşayan bir unsur, kendi şartlarında yaşayan bir unsur olarak görüyordu. Bu itibarla da onun özel şartlarına göre ekonomik tedbirler alıyordu. Tamam, sürdürülebilir kalkınmanın adeta günümüz şartlarında bütün ülke satını birlikte göz önüne almamız gerektiren bir yönü var.
Evet.
Teknoloji buna fırsat veriyor. Yani almış olduğunuz bir karar adeta Türkiye'nin bütün coğrafyalarında uygulama gücüne sahip şu an.
Ama bu tabii yerel bir takım özellikleri dikkate almamayı da gerektirmiyor.
Gerektirmez. Gerektirmemeli hatta. Yani diyelim ki genç nüfusa ilişkin alınacak olan bir karar şu an ülke genelinde şöyle, ama falanca coğrafyada, filanca bölgede, filanca neyse işte yaş grubunda şöyle diyerek artık kademelenmeli, evet, ya da ayrıştırılmalı. Yani bu olursa ancak kalkınmada süreklilik sürdürülebilir hale getirilebilir. Ya da ülke sathındaki bir takım problemler, bölgesel problemler uzun vadede belki 10, 20, 30 yıl içinde çözüme doğru bir ivme elde eder. Aksi takdirde refahın her bölge için eşit şekilde dikkate alınamadığı, önemsenemediği bir yaklaşım öbekleri, odakları ortaya çıkaracaktır. Yani bölgesel dengesizliklere dayalı başka problemler teşvik edecektir. Hatta bu şehrin kendi merkezinde bile böyle.
Evet.
İşte çok basit bir örnek. Neden vergiler bir şehir içinde bile coğrafyaya bakarak yeniden tanımlanamasın? Neden? Yani nüfus hareketinde bir bölgeden bir başka bölgeye, uzak bir bölgeye gitmek durumunda olan ve yol boyunca daha çok ücret harcayan bir insan ile, değil mi?
Evet.
Yol masrafı daha az olan bir insanın geliri bu ayrım dikkate alınarak yeniden kurgulanamasın. Yani hem iktisat bilimi, hem siyaset bilimi, hem de genel olarak yani sosyal bilim diyelim,
evet,
ve kamu politikalarının tekniği diyelim, mevcut olan teknolojide buna fırsat oluşturabilir bir imkan aslında. Yani bu teknik detaya inilirse demokrasi çok daha güçlü hale gelecektir.
Evet.
Ve kalkınma çok daha sürdürülebilir hale varacaktır. Yani öncelikle bunu vurgulamakta yarar var.
Evet.
Yine temele inecek olunursa, işte genç nüfus diyelim bağlamında ne tür başka tedbirler almak gerekir? Biraz önce ifade etmiş olduğum arka plandaki o çok daha kalıcı olan tedbirler bahsiydi. Şimdi ise ifade etmeye çalışacağım daha kısa dönemlik, belki 5-10 yılda bir sürekli değiştirilmesi gereken, revize edilmesi gereken, ele alınması gereken bir başlığı ifade ediyor. Gence vermiş olduğumuz eğitimin içeriği çok önemli. Bizim hep eleştirilir. İşte ezberci bir eğitim yöntemimiz vardı. İnsanı açan, onun içindeki değeri keşfeden, insanı geliştiren değil de daraltan, kapatan ve insanı tek düze hale getiren bir eğitim yöntemi vardı diye eleştirilir hep.
Evet.
Geçmiş eğitim politikalarımız. Bu noktada da insanı daha tabir caiz midir bilmiyorum ama daha böyle ortaya çıkarıcı, daha ürün geliştirici,
belki özelliklerini keşfedici,
keşfedici bir yola girilmeye gayret ediliyor. Ama burada insan neyi keşfedecek, neyi ortaya koyacak, neyi ortaya koymalı boyuta atlanıyor.
Evet.
Yani bu da bence dikkate alınması gereken başka bir boyut. Yani insanoğlunun hani bir hikayedir. Devrin birinde padişaha demişler ki hünkârım, bir adam var. Yani çok mahir bir adam, ki bu örneği daha önce vermiştik ama tekrarında yarar var. Çok mahir bir adam uzaktan bir ipliği atarak iğne deliğinden geçirebiliyor ipliği demişler. İşte padişahın karşısına da davet etmişler hünerini göstersin diye. Hakikaten de adam 2 metre uzaktan bir iğnenin o incecik deliğinden attığı ipliği geçirebilmiş.
Evet.
Hayretler içinde herkes. Padişah bu adamı ödüllendirin demiş. İşte altın vermişler kendisine. Sonra da bu adamı cezalandırın bakalım şimdi demiş.
Evet.
Demişler ki hünkârım adam çok becerikli, niye ceza veriyorsunuz? Vaktini böyle gereksiz şeylere ayırdığı için cevabını vermiş. Yani ben bakıyorum eğitim sistemimizin içinde, evet özgürleşelim, bireyi öne çıkartalım, daha düşüncesini ifade edebilen, daha kendine güveni olan, girişimci diyelim, özgüvenli, kendi geleceğini kurgulamada o anlamda daha sahip diyelim, hırslı bir insan tipolojisi geliştirelim. Evet çok güzel bir şey bu ama ne ile bunu yapalım? Yani o insanın kendine özgüveni çok daha yüksek olan insan neyi gerçekleştirecek, neyi üretecek, neyi ortaya koyacak noktası çok cılız bir ses.
Evet, yani önünde bir hedef.
Evet olması. Yani toplumun genel kitlesinin önünde bir hedef eksikliği var. Yani sürdürülebilir kalkınmanın arkasında bu hedefi çok ciddi bir şekilde ele almak gerekiyor. İşte mesela bu DAEŞ tehdidi, IŞİD tehdidinin arkasında batılı insanın bu hedefsizliğin yattığı söyleniyor.
Evet, gerçekten Avrupa'dan katılımlarının da yüksek olduğunu en azından haberlerde görüyoruz.
Evet, yine daha önce de mevzu ettik bu konuyu. O gruba katılan insanların ki 100 bine vardığı söyleniyor rakamın. Evet. Önemli bir kesimi batılı refah bölgesinden geliyor.
Evet.
Artık her şeyi olan bir insanın kendisinde yeni bir macera arayışı. Çünkü o savaşla yetiştirildi o insanlar. Savaş oyunlarıyla yetiştirildiler. Ve öylesi bir maceraya girmeye hevesli bir toplum var ortada yani. Yani böylesi bir yanlış yönlendirmeyle o insanın bireyselliği, özgürlüğü, özgüveni, girişimciliği teşvik ediliyor. Yani iş sadece kuş resmi yapmakla, bir doğa resmi yapmakla ya da bir el işi yapmakla bitmiyor iş.
Bir de tabii yani, bireysellik, özgüven sözünüzü kestim ama hocam, belirli bir sınır olmayınca işte bu IŞİD örneğini verdiniz. Ya kural tanımamak, sınır tanımamak, hiçbir
elbette
sınır bilmemeye de yol açıyor.
O da var. O da ayrı bir boyutu işin. O da hakikaten ele alınması gereken ikinci bir versiyonu, bir alanı.
Evet.
Yani bireyin üzerine bu kadar yüklenmek toplumu göz ardı etme sonucunu ortaya çıkartıyor.
Evet.
Yani hepimiz biliriz. Gündelik hayatımızda öyle insanlarla karşılaşıyoruz. Varsa yoksa kendisi.
Evet.
Yani internet ortamlarında bir sürü örneği düşüyor. Trafik kazası oluyor. İnsan savruluyor orada. Öbür insan orada yandan yürürken bile, hani bırakın trafiğin keşmekeşi içinde olmayı, yürürken bile sadece görüp bakıp devam edebiliyor insanoğlu.
Evet, umursamadan geçebiliyor.
Aynen öyle. Mesela benim çok karşılaştığım bir örnek vardır. Ben bunu ister istemez paylaşmak istiyorum. Yani üretime ve tüketime o kadar odaklı hale getirildik ki, yani o kadar bireysel hale getirildi ki nesiller, nüfus ya da insanoğlu. Otobüse biniyor, minibüse biniyor, sokakta insanoğlu yediğiyle, yemediğiyle karşındaki insanı dikkate almadan, umursamadan yaşıyor.
Evet.
Yani yanımızdaki yaşayan insanın canı istermiş, onun da gözü kalırmış, parası varmış, yokmuş, umursamadan otobüste rahatlıkla karşındaki insanın yanında o insanoğlu hamburgerini yiyebiliyor yani.
Evet.
Ya da işte hani mübarek gün diyeceğiz, Ramazan günü.
Evet.
Sonuçta karşılıklı bir saygıdır bu, hürmettir. Oruçlu, oruçsuz, hiç umursamadan insanoğlu bir tüketim sevdasına girebiliyor. Yani bu kadar kendini merkeze alan bir insanlık oldu. Bu böylesi bir durumda o 65 milyonluk nüfusun yurdun memleketini terk etmesi, işte son 3 yılda Suriye'de belki 300 bin, arkasından yine Irak'ta daha önce belki 500 bine yakın insanın ölmesi, çok da önemli bir konu gözükmeyebiliyor.
Evet.
İşte bu işlerin hepsi aslında en temelde eğitimle çok ilintili olan başlıklar. Yani eğitim nasıl deniliyor ki işte toplumların birbirlerini yanlış anlamalarına sebep olan tarihi bir takım ifadeler, vurgular, tarih kitaplarından, ders kitaplarından çıkarılsın deniliyor.
Evet.
Bu yönüyle de konu gözden geçirilmeli. Şimdiye kadar yapılan ağırlıklı olarak bakış açısı şuydu. Varılan bakış açısı şuydu. Gencin, çocuğun anlama kapasitesi, öğrenebilme kapasitesi, o pedagojik dediğimiz boyut bu bağlamda gündeme düşüyordu. Yani çocuk neyi ele almalı, neyi gündeme almalı, ne öğrenmeli, ne öğretilmeli konusu bir daha gözden geçirilmesi gereken bir başlık. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu noktada çok ciddi bir sorumluluğu var. Yani toplumu nereye gidiyoruz bağlamında sorgulamalı ve buna göre eğitim müfredatını değiştirmeli diye düşünüyorum. Tabii bu eğitim konusu sadece işte doğrudan doğruya üretici düzeye varmış olan gencin merkezinde ele alınması gereken bir konu değil. İşte okul öncesinden daha başlayarak belki, değil mi?
Evet.
Hatta belki anne ve baba ortamında daha belki konu gündeme alınmalı. Yani çocuğa sevgi dilinin öğretildiği, değil mi? Sevginin, sevgi yaklaşımının aşılandığı, diğergamlığın o anlamda öğretildiği bir eğitim oradan başlatılmalı belki. Nihayetine kadar, insanlar ölünceye kadar ki bir süreçte de devam ettirilmeli. Yani diplomaya indirgenmiş bir eğitim mantığını aşmak gerekiyor. Hayat boyu eğitim dediğimiz konu aslında diplomayı da aşan bir tarzda yeniden kurgulanmalı. Yani insan Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın ifadesiyle yani kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikmeye bakınız. Sözünün etrafında kurgulandığı bir ehemmiyetle hayat, bir bütün olarak görülmeli. Yani biz kendi hayatımızın yok olacağını bilsek bile insanlık uğruna adım atabileceğimiz bütün fırsatları kolladığımız bir hayatı yaşayabilmeliyiz. Yani bütün insanlık buraya varabilmeli.
Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bugün programımızın sonuna geldik. Ben buradan bütün kıymetli dinleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Ve gelecek hafta tekrar Erkam Radyo'da Ekonomiden Hayata programında görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.
Hayırlı akşamlar efendim.